Ayrım 16, sayfa 186. Oğlum babasına dava açma konusunu ancak rakı içerken konuşabiliyor. İçtikçe hem her şeyi konuşabilecek bilgece bir rahatlığa erişiyor, hem de sert ve tahammülsüz oluyor. Annesine, taşra şehirlerinde erlerin söylediği çirkin sözleri savurup, kapıyı vurup çıkıyordu. Tıpkı üniversiteyi bitirdikten sonra, Öngören'deki ilk yıllarında, kavgalarımızdan sonra olduğu gibi, her seferinde bana küfürler eder, benim gibi bir orospuyu başka pek çok çirkin kelimeler de söylerdi, hayatının sonuna kadar görmeyeceğini tekrarlar. Ama bir iki gün sonra akşam evde tek başına duramadığı için Öngören'den trene binip Bakırköy'e bana akşam yemeğine gelirdi. İyi ki geldin derdim ona. İzmir köftesi yapmıştım. İki gün önce hiç kavga etmemişiz gibi hemen havadan sudan en tehlikesiz konulardan söz etmeye başlardık. Sonra tıpkı çocukluğu ve lise yıllarının akşamlarında eve gelmeyen babayı beklerken yaptığımız gibi, ana oğul koltukta yan yana oturur, televizyon seyrederdik. Film bitince evine dönüp yatağında yalnız uyumak istemez ama bunu söylemeyi gururuna yediremediği için, bundan sonra ne vardı diye sorar ya da hemen başka bir kanaldaki programı aynı ciddiyetle seyretmeye başlardı. Gece televizyonun karşısındaki divanda kıvrılmış uyurken oğlumu sessizce seyreder, uygun bir kız bulup onu evlendiremediğim için pişmanlık duyardım. Ama onun beğeneceği kızı benim istemeyeceğimi ve benim beğeneceğim kızı da onun istemeyeceğini, hatta bu ikincisini inattan yapacağını bildiğim için pişmanlığım derin bir acıya dönüşmezdi. İyi bir evlilik yapacak parası, itibarı da yoktu evladımın. Saçlarımı kırmızıya boyadığım günden bugüne kadar hayatımda aldığım kararların hiçbirinden pişman olmadım. Tek pişmanlığım oğlumdan gerçek babasını bilmesini, tanımasını, ona yakın olmasını istemek. Bu konuda ısrar etmektir. Enver bu gayretlerimle hem ilgilenir hem de onları küçümserdi. Bazen beni hayalperestlikle, bazen de para için dolaplar çevirmekle suçlardı. Babasının ölümünden sonra gazetelerin aynı dille onu suçlamaları da tesadüf değildir. Ama oğlum babasını niyet ederek öldürmedi. Enver'im aslında baba katili de sayılamaz ama gazeteler bu çirkin sözleri hep bir ağızdan öyle çok tekrarladılar ki bu leke evladımın üzerinde kaldı. Oğlum kuyunun başında öfkesine hakim olamayıp tabancasını çeken babasına karşı yalnızca kendisini korumak istemişti. Orada olmasının tek nedeni babasız bir evladın babasını görmek ve tanımak merakıdır. Bu isteği onda ben uyandırdım. Şimdi pişmanım. Ama çocukluğumda ona Rüstem ile Sührab'ı, Oidipus ile annesini, Hazreti İbrahim ile oğlunu anlattığım için hiç pişman değilim. Sarı tiyatro çadırına gelen gençler, öğrenciler, öfkeliler, onlara da kimse bu hikayeyi anlatmamıştı. Ama onlar yine de bütün bu hikayeleri biliyorlardı. Bazılarının unuttukları hatıraları aslında bilmeleri gibi. O eski hikayeleri bilmek, hayatın efsaneleri ve masalları taklit ettiğinin farkında olmak, savcının iddialarının aksine oğlumun suçlu olduğunun kanıtı değildir. Enver babasının ölümüne neden olmadan kuyunun başından ayrılabilmeyi çok isterdi. Babasıyla boğuşur, elinden tabancasını almaya çalışırken bunu düşünmeye ne kadar vakti olmuştu? Oğlum babasını istemeden öldürmüştür. Onun bana dürüstçe anlattığı şeylerden benim bu sonuca varmam zor olmadı. Gazetelerin çoğu da bunu anladılar ama okurlarına dürüstçe anlatmadılar. Sührab'ın büyüklüğü, Cem'in zenginliği, Enver'in asıl babasının tıp sayesinde yıllar sonra keşfedip bulması ve sonra da öldürmesi. Gazeteciler bu hikayelere okurların bayılacağını biliyordu. Benim son anda olay yerine gelmem ve gözyaşlarım da uzun uzun yazıldı. Melodram sever iyi niyetliler, oğlunun babasını öldürmesine tanık olan eski tiyatro ve seslendirme sanatçısının acılarını uzun uzun yazdılar. Sührab'dan reklam alan kötü niyetli gazeteciler bunun kaza değil, Biz ana ile oğlun yıllarca birlikte çok dikkatle planladığımız bir cinayet olduğunu, benim gözyaşlarıma kimsenin inanmaması gerektiğini, bizi harekete geçiren şeyin evladı olmayan Cem'in servetini bir an önce ele geçirme hırsı olduğunu utanmazca iddia ettiler. Kırmızı saçlarımdan bu iddialarının ve benim düşük karakterimin kanıtı diye söz ettiler. Ama öngörene Kırıkkale tabancasıyla gelen, kuyunun başında öfkelenip onu çıkartan oğlum değil, babasıydı. Tabancanın Cem'in ruhsatlı silahı olmasını hakim oğlumun iyi niyetinin ve bizim bir şey planlamadığımızın kanıtı olarak görecektir. Eminim bundan. Ama gazeteler bu ayrıntının üzerinde hiç durmadılar bile. Böylece biz ana oğul İstanbul tarihine mirasına konmak için babayı öldüren kırmızı saçlı kötü ana ile evladı olarak geçtik. Bu çok ağrıma gidiyor. Oğlumu görmeye Silivri cezaevine gidişlerimde haberlere inanmış edepsiz mahkumlardan biri laf attığında, bir başkası kötü kötü baktığında, hatta iyi niyetle yardım eden bir gardiyanın yüzündeki ifadeyi fark edince kalbim hiç tamir edilmeyecek kadar kırılıyor. Bu sözlere ve bakışlara dayanmak yıllarca edepsiz utanmazların aç aç diye bağırmalarına dayanmaktan çok daha zor olduğu için Enver'den babasını kazayla öldürmesinin hikayesini yazmasını istedim. Hakimin kitabı okuyunca onu meşru müdafaadan beraat ettireceğini söyledim. Ama hikayeye en başından babasının kuyu kazmaya gitmesinden başlamalıydı. Demek ki ben her şeyi öğrenip ona anlatmalıydım. Bu da elimizdeki kitabı Silivri'de ağır ceza hakimine yazılmış bir savunma şekline sokuyor. Yalnız bundan sonraki sayfalar değil, bütün bu kitap bir cinayet soruşturması gibi hukuki ayrıntı ve kanıtlara dikkat edilerek okunmalı. Sofokles'in Oidipus'u gibi. Oğlumu babasına yaklaştırmak için onu Serhat adıyla tanıtmamı da ana oğul bizlerin kötü niyetli ve yalancı olmamızın kanıtları gibi sundular. Babalık davası hakkında da asılsız dedikodular yazdılar. Bu romandaki tüm ayrıntılar kesin ve doğrudur. Hikayenin kaldığı yerden devam ediyorum. Oğlum ile babası yemek masasına dönmeyince arkalarından kuyuya koştum. Başkaları da geldiler. Eski yemekhane binasına bizi bekçi götürdü. Biz içeri girerken rezil ve edepsiz bir köpek boğulur gibi havlıyordu. Oğlumu kapağı açılmış kuyunun az ötesinde tek başına otururken gördüm ve hemen anladım ne olduğunu. Evladım istemeden babasını öldürmüştü. Yanına koştum, bütün gücümle sarıldım ona. Onu anladığımı, onu tanıyıp bildiğimi, istediği gibi şefkatim ve sevgimle onu koruyacağımı hissetsin istedim. Önce acımı gözlerimden akan yaşlarda hissederek, daha sonra Sührab'ın annesi Tehmine gibi ciğerlerimden gelen çığlıklarla ağlamaya başladım. Evet, tiyatrodaki gibi. Ama acım tiyatro sahnesinde hissettiğimden çok daha karmaşıktı. Bir yandan haykırır gibi yüksek sesle ağlıyor, ağlamanın bana iyi geleceğini düşünüyordum. En arsız erkeklerin, en edepsiz sarhoşların, en rezil tacizcilerin bile ağlayan bir kadını görünce yatışmalarının nedenini kavramıştım. Alemin mantığı anaların ağlaması üzerine kurulmuştu. Şimdi de bunun için ağlıyordum. Ağlamanın iyi geldiğini, çünkü ağlarken başka şeyler düşünebileceğimi de sezerek her şeye ağlıyordum. Yemek masasından kalkıp gelen yarı sarhoş meraklılar, patron Cem'in nereye gittiğini sorar araştırırken, oğlum Cem Bey'in babam dememişti, kuyuya düştüğünü söyledi. Sührab çalışanları polise haber saldılar. Polis arabasından önce Cem'in karısı Ayşe geldi. Onu kuyunun başına getirdiler. Kocasının ta aşağıda kuyunun dibinde olduğunu herkes gibi o da inanmak istemedi. Ona sarılmak, ölen baba için, babayı öldüren oğul için, hayatlarımız için kadın kadına birlikte ağlamak isterdim. Ama ona yaklaştırmadılar bile. Gazeteler kuyunun derinliğini, dibindeki çamurlu suyu, Yıllar önce kazma kürekle bu kadar derin bir kuyu kazılmasının tuhaflığını bir uğursuzluk fikriyle birlikte yazdılar. Bazılarının kaderden söz etmelerine inanmadım ama hoşuma gitti. Oğlumun tutuklanmasından sonraki günlerde Ayşe Hanım'la konuşabilmeyi, onu teselli etmeyi ve bize olan nefretini azaltmayı çok isterdim. Olup bitenin biz kadınların kabahati olmadığını, efsanelerin ve tarihin böyle yazdığını söyleyecektim ona. Ama Ayşe Hanım haklı olarak kadim kitapların ve efsanelerin değil, her gün gazetelerin ne yazdığıyla daha ilgiliydi. Oğlumun kocasını miras için öldürdüğünü, bu işin arkasında benim olduğumu yazan gazetelere Sührap çalışanlarının malzeme vermesi bizleri daha da mutsuz etti. Polisler kuyunun başında tek bir kurşun kovanı buldular. Ama etrafta bir tabanca yoktu. Boğazın en akıntılı ve en derin köşelerine dalabilen bir dalgıç kuyunun çamurlu sularına iplerle indirildi. Ve Cem'in iki günde tanınmaz olan zavallı cesedi yukarı alındı. Oğlumun babasının iç organlarının tek tek çıkarılıp parçalandığı acımasız bir otopsi yapıldı. Ciğerlerde kuyunun çamurlu suyu olmadığına göre Cem'in kuyuya düşmeden öldüğü çıktı ortaya. Oğlumun babasının ölüm nedeni de aynı otopside anlaşıldı. Ertesi gün adli tıp raporunu birinci sayfalarına taşıyan gazeteler babasını gözünden vurdu diye yazdılar. Baba oğlun kuyu başındaki boğuşması ve oğlumun mahkemedeki ifadesinde kendini korumak amacıyla tabancayı babasının elinden almak için güreşirken silahın kazayla patladığını yazmadılar. Ama hakim dalgıcı çamurlu kuyuya bir daha daldırdı. Bu ikinci seferde dalgıç yukarıya Kırıkkale tabancayla geldi. Bunun Cem'in ruhsatlı tabancası ve sol gözüne giren kurşunun onun namlusundan çıkmış olması mahkemede durumumuzu değiştirdi. Hakimin oğlumun bir cinayet işlemediğine, bunun nefsi müdafaa olduğuna hükmedeceğine herkesin inancı arttı. Kuyunun başına silahı getiren öfkeli oğul değil, oğlundan korkan babaydı elbette. Tabanca kuyunun dibinde bulunduktan sonra şirketin ve Ayşe Hanım'ın bana karşı tutumu değişti. Oğlumun babasını önceden planlayarak öldürmediğinin, meşru müdafaadan beraat edebileceğinin ortaya çıkması kadar Enver'in Cem'in mirasçısı yani Sührap'ın en büyük hissedarı olabileceğini anladıktan sonra bize karşı yumuşadılar. Sührap yazıhanesindeki ilk buluşmamızda Ayşe Hanım'ı vakur ve soğukkanlı gördüm. Benim hakkımda gazetelerde yazılanlara, rezil dedikodulara ne kadar inanmıştı. Hiddetini, öfkesini bastırdığını, kendine hakim olmaya çalıştığını bakışlarından görüyordum. Çok sevdiği kocasının acısını en azından şimdilik kalbine gömüp benimle iyi geçinmeye karar verdiği ve bunun için bütün iradesini kullandığı her halinden belliydi. Onu rahatlatmak istedim. Elbette davası hala süren hapishanedeki Enver'imin adına konuşamazdım ama ne benim ne de oğlumun amacı rahmetli babasının büyük bir zeka ve yaratıcılık ile kurduğu bu büyük inşaat şirketini Sührap'ı dağıtmak ya da orada çalışan yüzlerce kişiyi işinden etmekti. Tam tersi, Sührap'ın daha da başarılı olmasını istiyorduk. 30 yıl önce Mahmut Usta ile oğlumun rahmetli babasının kuyuyu kazmaya başladıkları günü, bugün ben Sührap'ın kuruluş günü olarak görüyorum dedim. Bunu dikkatle söyledikten sonra 1986 yılında birer akşam arayla Mahmut Usta'nın ve oğlumun babasını İbretlik Efsanelerin Sarı Çadırı'na girip Rüstem ile Sührap'ın trajedisinden nasıl etkilendiklerini anlattım. O günkü çadırda döktüğüm gözyaşlarımla 30 yıl sonra kuyunun başında oğlum ve babası için ağlamam arasında efsanelerle hayat arasındaki zorunlu yakınlık vardı. Hayat efsaneyi tekrar eder dedim heyecanlanarak. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Öyle düşünüyorum dedi Ayşe Hanım kibarca. ne onun ne de Sührab yöneticilerinin beni ve oğlumu üzecek hiçbir şey yapmak istemediklerini görüyordum. Unutmayın ki inşaat şirketimizin ilk su kuyusu kazılırken ben öngörendeydim. Şirketinizin adı Sührab da benim o günlerdeki son monoloğumdandır. Ayşe Hanım sözlerimi çok hayret etmiş gibi şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Sührab adı benim monoloğumdan değil, Firdevsi'nin bin yıllık şehnamesinden geliyordu. Kocasıyla yıllarca bu konularda ne oğlunu öldüren baba diyebildi, ne de babasını öldüren oğul, kitaplar okumuşlar, araştırmalar yapmışlar, Avrupa ve dünya müzelerinde resimlere, kitaplara bakmışlardı. Sührab'ın merkez binasının pencerelerinden bakışlarını İstanbul'un yüksek binalar, çatılar ve bacalar denizinin üzerinde gezdirerek, mutlu geçmişinden pek çok sahne hatırlayıp kanıt olsun diye bana anlattı. St. Petersburg'daki bir müzeden, Tahran'daki bir evden, Atina'dan, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış izlerden, işaretlerden, resimlerden, esrarengiz bir havayla ama çok belirgin bir memnuniyetle ve hatırlama sevinciyle söz etti. Oğlumun babasıyla yaşamış, onunla mutlu olmuştu bu kadın. Hukuk sisteminin ve yasaların saçmalığı yüzünden kim bilir ne emeklerle kurdukları şirketin büyük ortağı şimdi oğlum olabilirdi. Ama Sührab'ı kocasıyla bu kadın büyütüp adam etmişti. Böylece Ayşe Hanım beni kırmayacak, hapisteki oğlumu öfkelendirmeyecek ve kinini gizleyecek bir üslubu bulunca bu kitapta okuduğunuz hikayeyi ta kocasıyla üniversite yıllarındaki tanışmalarından ve Deniz Kitabevi'ne gitmelerinden başlayarak anlattı. Hatırlayıp anlattıkça mutlu hatıralarıyla benden belki bir çeşit intikam aldığını hissediyor, onu dikkatle izliyordum. En sonunda hem çocuk hem de Sührab bir anlamda benim olduğu için anlattıklarını ona hiç kızmadan alçak gönüllülükle dinledim. Aynı günlerde Silivri cezaevine gidişlerimde Ayşe Hanım'dan dinlediklerimin bir kısmını oğluma anlatmaya başladım. Uzak olmasına rağmen Bakırköy'den 3 otobüs değiştirerek cezaevinin kapısına vardığım zaman oğlumun Mahmut Usta ile babasının kuyu kazdığı yerden 5 kilometre uzaklıkta yalnız Türkiye'nin değil gardiyan ve yöneticilerin sık sık gururla tekrarladığı gibi Avrupa'nın en büyük cezaevinin içinde hapis olmasının anlamını sorardım kendime. Sonra arama aletleri, kırmızı saçlarıma laf sokuşturan kadın gardiyanların becerikli elleri, bekleme odaları, açılan kapılar, kapanan kapılar, açılan kilitler, kapanan kilitler, odalar ve koridorlar arasında o kadar yer değiştirdim ki sanki nerede ve ne zamanda olduğumu unutturdum. Ses geçirmez camların arkasında onu görmeyi beklerken hayaller kurar, başkalarını onunla karıştırır, bazen uyuklar, bazen sabırsızlanır, çoğunlukla öfkelenir ama kendimi tutar, bazen de camın arkasında belirenin oğlum değil, ölmüş babası, hayır ölmüş dedesi olduğunu sanırdım. Yanımda avukat varsa önce davanın ve dosyanın son ayrıntıları, gazetelerde çıkan saçmalıklar, oğlumun koğuşta karşılaştığı zorluklardan konuşurduk. Oğlum parası için babasını öldürdüğüne inananların aşağılamalarından, verilen yemeklerin kötülüğünden ve hiçbir sonucu çıkmayan af dedikodularından şikayet ederdi. Eskiden darbeci askerlerin yattığı koğuşlara şimdi konan muhalif gazetecilerle Kürtler hakkındaki üzücü hikayeleri anlatır, biraz daha sessizlik, biraz daha temiz hava ya da haksız bir cezaya karşı hiçbir işe yaramayan dilekçelerden bir tane daha yazdırırdı. Bütün bunlar o kadar çok vaktimizi alırdı ki, bir saatlik görüşme süresi biz ana oğul birbirimize özel ve tatlı hiçbir şey daha doğru dürüst söylemeden sona ererdi. Görüşmelerde bizi dinleyen gardiyanlardan başka kimse olmazdı. Ayşe Hanım'dan dinlediğim hikayeleri, ondan öğrenip okuduğum kitapları, kendi fikirlerim, tahminlerim, hayallerim gibi oğluma anlatmaya çalışırdım. Suçunu hatırlattığı için eski efsaneleri sevmez ve benim konuyu nereye çektiğimi anlamamazlıktan gelirdi. Zamanında bu hikayeleri rahmetli Mahmut Usta'dan dinlediğimi söylesem de bana inanmaz ama yine de dinlerdi. Bazen önemli olanın anlattığım efsane değil, yalnızca karşılıklı konuşmak olduğunu hissederdim. Bazen biraz susar, biraz düşünür, hapishanede hızla şişmanlayan ve yavaş yavaş gerçek bir haydut gibi görünmeye başlayan oğluma bakıp gözyaşı dökmemek için kendimi zor tutardım. En ağırı bir saatlik görüşme süresinin bitiminde birbirimizden ayrılmaktı. Ben odadan çıkabilirdim de oğlum tıpkı çocukluğunda olduğu gibi bir türlü benden ayrılamaz. Gardiyanın uyarısı üzerine kararlı ve erkeksi bir hareketle sandalyesinden kalksa bile kapıdan çıkamazdı. Kapıda durup bana çaresiz bir bakışla bakarken, çocukluğunda daha okula başlamadan önce bakkala 5 dakikalığına bir koşu gidip gelmemden önceki yalvarmalarını hatırlardım. Şimdi bir dakikada geliyorum dememe hiç inanmazdı. Kapıda bütün gücüyle elbisemin eteğine ve koluma yapışır, sanki beni bir daha göremeyecekmiş gibi anne beni bırakma diye yalvarır ve beni hiç bırakmazdı. Ayda bir yapılan açık görüşlerde tutuklu ve ziyaretçilerin birbirlerine dokunmalarına izin verildiği için çok mutlu olurduk. Bütün kısmın katıldığı bu görüşmeyi sabırla bekler, şu veya bu nedenle ceza olsun diye açık görüş ertelenince üzülür, bazen de Ankara'dan bakanın verdiği bir kararla bayram ya da başka bir bahaneyle yeni bir açık görüş ilan edilince çok sevinirdik. Pek çok sol ve Kürt tutuklu ve mahkum olduğu için hapishaneye yiyecek, kitap, cep telefonu sokmak yasaktı. Ama açık görüşlerde gardiyanlara 3-5 kuruş verip evladımın öngörendeki şiir defterini, kalemlerini, sevdiği bir iki şiir antolojisini içeri sokabildim. Yazmanın onun için acılarına iyileştiren, öfkelerini yatıştıran derin bir ilaç olduğunu görünce, ona başından geçenleri, hatta şimdi sonuna geldiğimiz bütün bu hikayeyi tıpkı bir roman gibi yazmasını söyledim ve bu fikri açık görüşlerde sık sık işledim. Adi tutuklular kısmındaki kaçakçılar, çeşit çeşit katiller, hırsızlar, dolandırıcılar, gaspçılar ve onların aile ve ziyaretçileriyle ağzına kadar dolu olan görüşme odasında ana oğul dikkat çekmeyecek bir köşede oturur, birbirimize sarılır, kucaklaşırdık. Ona dokunur dokunmaz çocukluğunda onu yıkadığım günlerde gördüğüm mutluluk ifadesi evladımın yüzüne gelir. İnanmayacağımı bile bile aslında burada çok mutsuz olmadığını anlatır. Tanıdığı mahkumlar, rüşvet alan gardiyanlar ve dönen dolaplar hakkında neşeyle konuşurdu. Sonra pencereden gördüğü manzara ve havalandırma avlusunun üzerindeki gök hakkında yazdığı şiirleri cesaretle annesine okurdu. Evladımın güzel şiirlerini bütün içtenliğimle övdükten sonra konuyu yazması gereken kitaba getirirdim. O kitabı yalnızca hakime kendini savunmak için değil, ibretlik bir hikaye olduğu için de yazmalıydı. Bazen fikirler verir, Oydupus ve Sührab hikayelerini, iki kitap da hapishane kütüphanesinde yoktu ama rüşvetle içeri soktum. Rahmetli babasının Tahran'a gidişini ya da kendi tiyatroculuk yıllarımı, babasıyla tanıştığımız yazı, Sarı Tiyatro Çadırı'nda oynadığımız oyunları ve her oyunun bitişindeki uzun monoloğumun anlamını oğluma anlatırdım. Oyunları içimden gelen o son monolog için oynardım aslında derdim oğlumun gözlerinin içine bütün içtenliğimle bakarak. Bazen susar, birbirimizin yüzüne, gözlerine sanki bu ilk tanışmamızmış gibi uzun uzun bakardık. Bazen yün kazağına takılmış bir çöpü alır, gömleğinin kopmakta olan düğmesine dokunur, karışık saçlarını elimle özenle düzeltirdim. Bazen çocukluğunun ne kadar hatırladığını, neden bu kadar öfkeli olduğunu, neden babasının gözüne kurşun sıktığını ve neden şimdi mutlu gözüktüğünü sormak ister ama kendimi tutardım. Bu açık görüşlerde her zaman oğlumun kollarını, omzunu, sırtını, boynunu okşar, ellerini tutardım. O da 62 yaşında annesinin ellerini tutar, bir sevgili gibi onları saygıyla öperdi. Silivri cezaevindeki en son Kurban Bayramı'ndaki açık görüşte yine yan yana oturduk. Birbirimizin gözlerinin içine uzun uzun baktık ve birbirimize sarılıp sustuk. Yukarıda güneşli bir sonbahar göğü vardı. Oğlum en sonunda her şeyi anlatacağı o romana artık başlayacağını söyledi. Şimdi aklındaki düşünceler, yaz geceleri hapishane penceresinden gözüken yıldızlar gibi sayısızdı. Onları kendi duyguları gibi tek tek kelimeleri geçirmek zordu. Ama kitaplardan da yararlanıyordu. Hapishanenin siyaseti kapalı kütüphanesince, Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahati, Edgar Allan Poe'nun hikayeleri, eski şiir kitapları ve Rüyalarınız, Hayatınız adlı derleme kitap da vardı. Babası gibi onları okuyacak, babasının gençliğinde ne düşündüğünü anlayarak kendini onun yerine koyacaktı. Babası hakkında bana sorular sordu. Sorularına heyecanla cevap verdim, sevinçle ona sarıldım ve boynunun tıpkı çocukluğunda olduğu gibi ucuz sabun ve bisküvi karışımı bir kokuyla koktuğunu mutlulukla bir kere daha fark ettim. Ziyaret süresi sona erince oğlumun bayram günü annesinden kolay ayrılması için Allah'a yalvardım. Pazartesi giden geleceğim dedim gülümseyerek. Çantamdan çıkardığım Dante Rossetti'nin yırtılmış, yapıştırılmış, kırmızı saçlı kadın resmini verdim. Romanını yazacağını bilmek ise oğlum çok mutlu etti beni dedim. Bitince kapağına bu resmi koyar, biraz da güzel ananın gençliğini anlatırsın. Bu kadın bak biraz benziyor bana. Tabii romanına nasıl başlayacağını sen daha iyi bilirsin ama kitabın benim son sahnedeki monologlarım gibi hem içten hem de masal gibi olmalı. Hem yaşanmış bir hikaye gibi sahici hem de bir efsane gibi tanıdık olmalı. O zaman yalnız hakim değil, herkes anlar seni. Unutma, aslında baban da yazar olmak istemişti. Ocak, Aralık 2015. Bölüm sonu, sayfa 195.